Bu abdest ayeti konusunda çevrenizde çok karşılaşıyorsunuz. Kalem kağıt var mı elinizde?
Evet.
Var. Pekala. O zaman ben bir cümle yazıyorum. Ey Müslümanlar. Yazıyor muyuz? Ey Müslümanlar. Savaşa çıktığınız zaman öldürün kafirleri ve müşrikleri ve kurtarın müminleri ve müslimleri. Kurtarın müminleri ve müslimleri. Bitti mi cümle? Bu bir ayet değildir ha. Bu abdest ayetini açıkla kavuşturmam için benim kurduğum bir cümledir. Bitti mi cümlemiz? Bittiyse o cümleye bakarak bana söyleyin. Müslimleri öldürebilir misiniz bu cümleye göre?
Hayır.
Müslimleri öldürebilir misiniz?
Hayır.
Öldüremezsiniz değil mi?
Hayır.
Eğer ayaklarımızı yıkayın tefsirini kabul edersek bu cümleye göre de Müslimleri öldürmeye kabul etmemiz lazım. Şimdi irdeleyelim. Aşağıya gelelim. Yeni bir cümle daha yazıyoruz. Ey Müslümanlar! Namaz için kalktığınızda yıkayınız yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi. Namaz için kalktığınızda yıkayınız yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi. Ve meshediniz başınızı ve ayaklarınızı. Yukarıki kurduğum cümleyle bu cümlenin yapısı arasında bir farklılık var mı? Var mı bir farklılık? Yok değil mi?
Yapı olarak aynı.
Aynı değil mi cümle yapısı? Yani yukarıda da İlk kurduğumuz cümlede de iki emir var, iki emire bağlı olan iki olgu var. Savaş için çıktığınızda öldürün. Birinci emir öldürün. Öldürüne iki insan sınıfı ekleniyor. Kafirleri ve müşrikleri. Ondan sonra bir V geliyor tekrar. Bu V, buradaki V, birinci emirden sonraki gelen ikinci emiri ayırt etmek içindir. Kafirleri ve müşrikleri yerindeki ve iki insan grubunu tanımlamak için kullanılmış ve'dir. Ondan sonraki gelen ve ise öldürün emri ile kurtarın emri arasını aşmak içindir. Aşağıdaki gelen ve ise kurtarılması gereken iki sınıftan bahsedeceği için o iki sınıfın arasında açan V'dir. Bu V'lerin farkına da vardınız mı? Yukarıdaki cümlede bakın. Savaşa çıktığınızda öldürün. Kimi öldüreyim?
Kafirleri
ve müşrikleri. Buradaki V, müşrikleri ve kafirleri ifade etmek, ayırt etmek için kullanılmıştır. Ondan sonraki gelen V, V'den sonra bir emir daha geldiği için anlıyoruz ki yukarıdaki emirden başka bir emir daha geliyor. O iki emrin arasını aşmak için. Buradaki V emir ayırıcı. Yukarıdaki V ise uzuvları ayırıcı V'ler oluyor. İkinci V'den sonra emir değişiyor. Diyor ki kurtarın. Kimi kurtarayım? Müminleri ve Müslümanları. Şimdi bu cümlede adam diyor ki bu ve bağlaşlarıyla Müslimleri de öldürmemiz anlaşılır. Bu ve'ler geriye doğru gider, bütün olguları birbirine bağlar. O zaman başı nasıl meshediyorsun? Onu da henüz izah etmiş değiller. Orayı izah etmek için de ercüleküm ercülüküm hikayesini getiriyorlar. Bizim toplumumuzda Arapça bilmediği için bu hikaye yutuyor. Ercüleküm ne ercülüküm hikayesi de şudur arkadaşlar. İstanbul'da biz geliyorum diyoruz değil mi mesela? Erzurum ne diyor?
Geliyorum.
Kendine. Laz ne diyor? Geliyorum. Ercüleküm, ercülüküm şey de budur. Şive farkıdır. Anlatabiliyor muyum? Kur'an-ı Kerim Kureyş'in Binokaş lehçesini kullanmıştır, değerlendirmiştir. Hangi lehçeyle okursanız okuyun, telaffuz olarak değişir ama mani olarak değişmez. Az önce anlattığım gibi hele hüküm ayeti ise, hüküm ayetinde bir lehçe farkı, bir davranış farkına tekabül etmemesi gerekir. Ahkam bunu kabul etmez, hüküm bunu kabul etmez. Dolayısıyla ister ercüleküm okuyun, ister ercüleküm okuyun. İsterseniz gelirim deyin, isterseniz geliyorum deyin. Mana değişmez. Şimdi bu cümle yapılarında bir farklılık yoktur. Dolayısıyla mütemadiyen söylemişimdir. Kafirler İslam'la savaştılar. Nasıl savaştılar? Allah da yoktur, peygamber de yoktur. Bu kendisi saltanat kurmak için peygamberlikle bir şey iddia etti. Kur'an-ı Kerim'de kendisi yazdı dedi. İnkar ederek savaştılar. Münafıklar nedir arkadaşlar? Münafıkların tanımını biliyor musunuz münafık? İnanmadığı halde inandığını söyleyen insandır değil mi? Yani bu insan kafir midir? Kafirdir. Aslen kafir İslam'la savaşmak ister mi? İster. Şimdi kafirin nasıl savaştığını söyledik az önce. İnkar ederek savaşıyor. Adam münafık ama aslen kafir, bu da savaşacak. Nasıl savaşacak? Allah vardır diyecek. Peygamber haktır diyecek. Kur'an haktır diyecek. Ama savaşını nasıl verecek? Onu tahrif etmek suretiyle verecek. Abdestini tahrif edecek, namazını tahrif edecek, orucunu tahrif edecek, nikahını tahrif edecek, zekatını tahrif edecek, ayetleri tahrif edecek. İsrailoğullarının kitaplarını tahrif etmesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurur ki, onlar kelimeleri yerlerinden oynattılar. Kelimeleri yerlerinden oynatacak. Veli kelimesiyle oynayacak. Vela kelimesiyle oynayacak. İmam kelimesiyle oynayacak. Halife kelimesiyle oynayacak. Dikkat ediyor musunuz? Bizim Ehl-i Sünnet kardeşlerin içine düştükleri en ciddi yanılgılardan biri de budur. İslam tarihini kafirler, müşrikler ve Müslümanlar olarak değerlendirdiler. Münafıklar olgusuna dikkat etmediler. Hatta birçok mecliste sormuşumdur, özellikle sünni arkadaşlar olduğu meclislerde. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar münafıklardan bahseder. Ehl-i Sünnet tarih kitaplarında iki tane münafık sahabenin adı geçer. Abdullah İbni Selül, Abdullah İbni Ubey miydi, neydi? Sahabeden iki tane münafıktan söz ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu kadar Allah-u Teala münafıklar hakkında Müslümanları ikaz eder, uyanıklığa çağırır. Ve iki tane münafıktan başka münafıktan söz edilmez. Bu münafıklar nereye gittiler? Bunlar kimdi? Ehl-i Sünnet'in en büyük aziyetlerinden biri de budur. Yani kişiseler tarihi yeni başlar okusalar, Resulullah Aleyhisselam'ın döneminde onun mescidindeki münafıkların adlarını bulabilseler, ki bu çok kolay bir şeydir, insanlar yapıp ettikleriyle imanları veya nifakları zahir olur. Olay rahatlıkla halledilebilir. Şimdi dediğim gibi ayet-i kerime çok açık olmasına rağmen birinci cümleyi özellikle yazdırdım. O cümleye göre Müslümanları öldüremeyeceğiniz gibi aşağıdaki cümlede de ayaklarınızı ne yapamazsınız? Yıkayamazsınız. Şimdi ikinci delilimiz bu ayetin devamında eğer su bulamazsanız der, eğer su bulamazsanız temiz bir toprakla ellerinize ve yüzünüze sürünüz. Elinizi ve yüzünüzü meshediniz der. İsterseniz yazın burayı. Eğer su bulamazsanız, aşağıda bir cümle daha yazıyoruz. Eğer su bulamazsanız, temiz bir toprakla ellerinizi ve yüzünüzü meshediniz. Yazdık mı? Şimdi öncelikle önce gençlere soruyorum. Şimdi su bulamadığımız zaman toprakla mes hangi uzuvlara yapıyoruz?
El ve yüz.
El ve yüz suyun bulunduğu yerde ne oluyordu?
Yıkanıyordu
değil mi?
Ayağı ayrı şey düşünüyorum.
Şimdi abdestte yıkanan uzuvlar suyun olmadığı yerde mese dönüşüyor. abdestle mesedilen yerler, suyun bulamadığı yerler komple kapıyor. Eğer ayaklar da yıkanan uzuv olsaydı, yıkanan uzuvları teyemmümde mesettiren Allah ayağı da mesettirirdi. Burayı anladık mı?
Evet.
İkincide de bu. Abdestte yıkanan uzuvlar, yani su ile abdestte yıkanan uzuvlar, suyun bulunmadığı yerden mesh'e dönüşüyor. Abdestte yıkana, mesedilen uzuvlar düşüyor. Teyemmümde düşüyor. İki ikilik denklem vardır. Bu iki ikilik denklem teyemmümde devam ediyor. Yıkananlar mesedilir oluyor. Mesedilenler toptan iptal edilmiş oluyor. Bu iki tanesi yeterli mi? Yeterlidir. Şimdi dedim ya, teferruata inmiyorum. Yeterli bu kadar. Elbani Hamdi Yazır bu ayetin tefsirine girerken der ki, abdestte temizlenmek itibari bir olgudur. İtibari temizlenmektir. Yani hakiki temizlenmek değildir. Mesela şöyle yapmakla baş temizlenmez değil mi? Temizlenir mi?
Yok.
Temizlenmez. Demek ki Elbani Hamdi Yazır burada güzel bir cümle kurmuş. Çünkü ayetlerin sonunda Allah-u Teala diyor ki sizi temizlemek istiyorum. Müslümanları temizlemek istiyorum. Bu temizlik itibari temizliktir. Manevi temizliktir. Gerçek temizlik değildir. Burayı kavradık. Daha sonra ayaklar meshedilmeli midir yoksa yıkanmalı mıdır yerine geliyor. Diyor ki her ne kadar ayetin yapısından meshetmek kifayet getirse de, ayet meshetmeyi emrediyor olsa da, yıkamak temizliğe daha uygun olduğu için biz yıkamak gerekir diye tefsir ettik. Ulan mübarek, o zaman başı da yıkattır. Yani böyle yapmakla baş da temiz olmaz. Şimdi dolayısıyla abdestle temizliği birbirinden ayırmak lazım. Ayaklarınızı meshediniz dedi diye Allah-u Teala biz ayaklarımız leş gibi mi gezeceğiz? Temizlik ayrı bir şeydir, banyo yapmak ayrı bir şeydir. El nezafeti minel iman. Temizlik imandandır. Müslümanlar kendilerine bakmaları lazım, bedenlerine bakmaları lazım, çevrelerini rahatsız etmemeleri lazım. Vücut bir emanettir, emanete ihanet etmemeleri lazım. Bunlar ayrı şeyler. Ama ibadet ayrı şeydir. Abdest bir ibadettir. Allah nereye yıka demişse orayı yıkarsınız. Kaldı ki yani şöyle yıkamak da bizim bildiğimiz temizlik açısından temizlik değildir. Biz temizlemek için banyolarda lifler kullanıyoruz, sabunlar kullanıyoruz. Eğer abdestteki temizliği normal temizlik olarak anlarsak, her abdestte biz lif kullanmamız lazım, sabun kullanmamız lazım. Yok, bu bir ibadettir.
Kese daha iyi olur yani.
İbadette de evet, emir nasıl gelmişse öyle olması gerekir. Emir mesed diyorsa mesediyoruz. Üçüncüsü, adamlar kendi ayağımızın derisini meshetmemize itiraz ettiler. Tuttular koyun derisinden, keçi derisinden yapılan meshin üstüne meshetmeyi caiz gördüler. Bunu biliyorsunuz değil mi?
Evet. Şöyle de çok oluyor.
Şu meshi kabul etmediler. Ayakları giydikleri meshin üstüne meshetmeyi kabul ettiler. Öyle fıkıh geliştirdiler ki bu ayağınıza giydiğiniz meshte iki parmağınızın girebilecek kadar sökük varsa abdestiniz kaçıyor. Bir parmak sökük olursa abdestiniz kaçmıyor. Bu abdest nasıl bir şeyse o mesin söküğünden de kaçıyor. Mesiniz de sağlam olması lazım. Şimdi öbür yanda hemen hemen hepiniz şeyi gördünüz değil mi? Mekke'yi gördünüz.
Evet.
Mekke gibi bir yerde yaşayan bir insan. Ayağına meskiye.
Yok hocam.
Giymez değil mi? Terlik bile çok geliyor. Terlik bile çok geliyor. Tarihin ne kadar yalanla dolduğu olduğunu buradan anlayın ki Allah Resulü meskiymiş. Mesih'in üstüne mesih etmiş ve bunu kime rivayet ettiriyorlar onu biliyor musunuz? Hazreti Ali rivayet etti ki. Hazreti Ali rivayet etmiş. Öylesine bir yalanın hakim olduğu tarih, öylesine yalanın hakim olduğu bir hadis külliyatı var ki Ali'nin diliyle aktarıyorlar. Allah Resulü mesih üstüne mesih derdi. Allah Resulü mesih yer miydi? Hele gelin bunu bir soralım. Hele ki Mekke döneminde ayaklarına giyecek çarık bulamıyorlardı. O kadar da fakir fukaraydılar. Yalın ayak geziyorlardı. Bu bir. Üçüncü, diğer yandan mes tarihi biraz karıştıran görür ki Orta Asya insanların milli kıyafetlerinden bir kıyafettir. Türklerden başka mes giyen de yok. Bunu biliyor muyum?
Yok işte.
Orta Asya soğuk iklimli bir yerdir. Adamlar daha sonra Müslüman olmuşlar. İçlerinden iki üç tane tembel çıkmış. Kışkırıyor, ayaklarını yıkamaktan üşermiş, tutmuş. Bes giymiş. İşte daha sonra
adam
zaten...
o gün biz anlatsaymışız, işi çözecekmişiz.
Hatta bu konuda bir de fıkra var, anlatayım isterseniz. Erzurumlu birisi şadırvanda abdest alıyor. Kış günü zıngır zıngır soğuk titreyerek abdest alıyor. Bir bakıyor ki kaldırımdan Ermeni bir vatandaş geçiyor. Ona sesle, ola kardeş diye, dininizin kıymetini.